Ayrım 31.
Mısır ülkesi son derece rahat, kargaşasız durumdadır. Baş kaldıranlar havariç bulunmadığı için. Yakınlar topluluğunu yalnız hükümdarla halk oluşturur bir bütün olarak. Mısır'da bugün Türk kölemenler ve kölemenler aileleri egemendir. Kölemenler egemenlik birinden ötekine geçerek yönetirler Mısır'ı. Egemenlik burada babadan oğula ve bir aileden öbürüne geçerek sürer. Böyleyken yine de halifelik ad olarak Bağdat'taki Abbasi halifeleri soyundan kişilere verilirdi. Zamanımızda Endülüs'teki durumda Mısır ve Şam'daki durum gibidir. Endülüs egemeni Ebu Abdullah, İbni Ahmer'in ailesi devletinin ilk kuruluşunda güçlü değildi. Birçok dönemde de sağlanamamıştı bu güç. Başa geçecek aile Endülüs'te Arap ailelerinden Endülüs Emevi Hanedanı'nın kalıntılarından oluşurdu. Şimdi baş kaldıran olmayışının nedeni şu ki, Endülüs Emevi devletinin yıkılışıyla Arap devleti kalmayınca ve egemenlik Lemtune kabilesinden ve muvahhidlerden berberlerin eline geçince, berberlerin egemenliği Endülüs halkına çok üzücü, çok ağır geldi. Yüreklerde bir kin oluşmaya başladı. Muvahhidler ve muvahhidler egemenliği Merakuş'taki Merakeş kentsel yaşam düzeni elde bulundurma uğruna bir takım kaleleri azgınlara bırakınca halkın kini ve düşmanlığı daha da büyüdü. O zaman Endülüs'teki eski Arap ailelerini barındıran eski kabilelerden kalan kişiler bir araya toplandılar. Köken olarak yerleşik yaşam düzeninden, kentsel yaşamdan biraz uzak kalabilmiş ve kabile bağları bozulmamış kişiler. Söz gelimi İbni Hud, İbnül Ahmer, İbni Merdeniş. İbni Hud egemenlik için ortaya atılırken doğudaki Abbasi halifeliğine çağırdı halkı. Muvahhidlere karşı halkı ayaklandırmaya çabaladı. Bu çağrıya uyan halk muvahhidlerin egemenliklerini tanımaktan vazgeçip baş kaldırdı. İbni Hud Endülüs'te Zaragoza ve Tudele kesimlerinde bağımsızlığını ilan etti. Sonra İbnül Ahmer ortaya atıldı egemenlik için. Yalnız İbnül Ahmer İbni Hud'un çağrısına karşı çıkarak halkı Kuzey Afrika'da Tunus'ta egemen olan muvahhidlerden İbni Ebu Hafs'ı tanımaya çağırdı ve egemenliğini kurdu. Çok az olan bir yakınlar topluluğunun yardımıyla egemenliği elde etti. Yönetime geçenlere başkanlar, reisler deniyordu. İbnül Ahmer'in egemen olması için yakınlar topluluğunun daha çoğuna da gerek yoktu. Çünkü o dönemde Endülüs'te yakınlar toplulukları çok değildi, pek azdı. İbnül Ahmer'in egemenlik kurduğu yörede bir hükümdar, bir de yönetilen halk vardı. İbnül Ahmer sonra Zenate kabileler topluluğunun boylarından, denizden geçebilenlerin yardımlarıyla azgınlara, düşman Hristiyanlara, karşı güç oluşturma yoluna gitti. Yardım istediği kabileler, sınır kentleri ve kaleleri elde etmek için onunla birlik oldular. Büyük bir güç oluşturdular. Sonra Zenate egemenleri Endülüs'ü ele geçirmeye yeltendikleri zaman bu güç, İbnül Ahmer'in yanında yer alarak saldırılara karşı İbnül Ahmer yönetimini savundu. Giderek İbnül Ahmer'in yönetimi yerleşip güçlendi, halk benimsedi bu yöntemi. Yönetimde hakları olduğunu ileri sürebilecekler güç sağlayamadılar. İbnül Ahmer'den sonra da onun çocukları miras yoluyla aldı yönetimi. Yönetim bu dönemde de sürmektedir. İbnül Ahmer'i soyla bir kabile gücüne dayanmadı sanma. Sandığın gibi değil. O da devletini kurarken bir kabile bağının gücüne dayanmıştır. Yalnız dayandığı kabile az bir topluluktu. Bu da yeterli olmuştu. Endülüs kesiminde çok az sayıda kabile ve boylar bulunduğundan dolayı baskın gelmek için kalabalık bir kabile gücüne gerek yoktu. Dünyalardan hiçbir şeye gereksinmesi olmayan varlık Tanrı'dır. 10. Bölüm. Ululuğu paylaşmayıp tek egemen olmak devletin doğal gereklerindendir. Nedeni. Daha önce de belirttiğimiz gibi devlet yakınlık bağıyla kurulur. Yakınlık düzeni ise birçok yakınlardan oluşur. Bunlardan biri ötekilerin hepsinden güçlü olur. Hepsine baskın gelir ve hepsine egemenliği altına alır. Tümünü kendi gücü çevresinde toplayana dek. Topladığı mı bütünlük sağlanmış, devlet kurulmuş demektir. Bunun gizli de sırrı şudur. Yakınlık düzeni, kabileler topluluğu için yaratılış ve oluşumda mizaç, bileşim düzeni, varlığın yapısı nasılsa öyledir. Mizaç, öğelerin birleşmesinden oluşur. Kendi bilim dalında açıkça saptanmıştır ki öğeler, bileşimde eşit olarak bulunduğunda mizaç hiçbir zaman gerçekleşmez. Gerçekleşmesi için öğelerden birinin ötekilerden hepsine baskın gelmesi, ötekilere egemen olması gerekir. Hepsini kendi içinde toplayıp oluşturana, tümünü içeren bir çatıda hepsi birleşip bütün olana dek. Bu bütün gerçekleştiğinde öğelerin hepsi bu bütünün içinde bulunur. Yakınlık düzenindeki genel, büyük topluluk, başkanlar ailesinin içinde bulunduğu kabilenin egemenliğinde bütünleşmiştir. Ama bu kabile ve aileden de yalnızca birinin hepsine baş olması, baskın gelmesi gerekir. Bu baskın gelme sonucunda içlerinden hangisinin tüm yakınlar topluluklarına başkan olacağı anlaşılır. Başkanın aile ve topluluğunun tüm öteki aile ve topluluklara baskın gelmesinden ötürü. Başkanın kim olacağı anlaşıldıktan sonraki durum. Büyüklük ve baskı gücü gösterme huyu hayvanlığın doğallıklarındandır. Başkan olan kimse de baskı gücünü ortaya koyarak halka kendisine boyun eğdirme ve halka hükmetme işini başkalarının kendisiyle paylaşmaya kalkmalarını önler. Başkan olduğu zaman tanrılaşma huyu belirir insanda. Bu huy zaten insanoğlunun doğal yapısında vardır. Kaldı ki devlet politikası da hükmedenin tek olmasını gerektirir. Çünkü hükmeden çok olursa kamu düzeni bozulur. Eğer yerle gökte tanrıdan başka tanrılar olsaydı yer ve göğün düzeni bozulurdu. Dipnot Enbiya Suresi ayet 22. Başkan tek egemen olunca başkalarının baskı gösterme eğilimleri kırılır. Gemlerine bağlı dizginleri çekilir. O zaman artık başkaları hükmetmişine katılmaya ve egemenliği başkanla paylaşmaya kalkışamazlar. Ve böylece yakınlık bağlarının doğuracağı duyguyla ileri atılmalar, egemenliğe yeltenmeler engellenmiş olur. Sonuç olarak başkan gücü yettiğince tek egemen olarak bulunur devletin başında. Egemenliği topluluktan hiçbirine bırakmaz. Egemen olunacak konu isterse deveye ilişkin olsun. O zaman başkan egemenlik yönünden ulu olmakta tek kişi olur. Başkalarının bu ululuğu kendisiyle paylaşmasına izin vermez. Böyle bir durum devlet başkanlarının birincisinde tam olarak gerçekleşmeyebilir. Birincisinde gerçekleşmez, ikincisinde ya da üçüncüsünde gerçekleşir. Yetkiyi ve egemenliği paylaşmaya kalkabilecek yakınlara, boylara engel olunabildiği ölçüde gösterilecek güç oranında gerçekleşir bu durum. Ne ölçüde gerçekleşirse gerçekleşsin böyle bir durum, devlet egemenliklerinde vazgeçilemeyecek bir koşuldur. Bu, Tanrı'nın kulları arasında uygulaya geldiği bir yasasıdır. Tanrı daha iyisini bilir. 11. Bölüm. Gönenç ve parlak yaşam, devlette egemen olmanın doğallıklarındandır. Nedeni. Egemenler güçlerini gösterip, devlet egemenliğini kendilerinden öncekilerin olanaklarıyla birlikte alınca, yaşam ve mutluluk olanakları çoğalır. Ona göre de yaşam biçimleri olur. Başa geçenler zorunlu yaşam gereklerinin ve kaba saba biçimlerin ötesine geçerek zorunlu olmayan, incelik ve süs gereği olarak uyulan yaşam biçimlerine yönelirler. Önceliklerin yaşayış ve durumlarına uyma yoluna giderler. Zorunlu olmayan yaşam biçimlerine öylesine alışırlar ki zamanla bu yaşam biçimleri elde edilmesi zorunlu bir nitelik alır. Gerçekten zorunlu olanlarla birlikte yenen içilen şeylerin, giyim ve kuşamın, yatılacak yatağın, kullanılacak kap ve kacağın en incesini, gösterişlisini ararlar artık. Bunun övünç duyarlar. Başka toplumlara karşı da daha iyi yemekle, daha iyi giymekle, daha hızlı ve güzel yürüyen binitlerle övünürler. Kendilerinden sonra gelenler de öncekilerin tutumlarını izler ve bu durum devletin sonuna dek sürüp gider. Başa geçenler egemenlikleri el verdiğince parlak yaşam biçimlerinden paylarını alırlar. Devletin başına geçerken amaçladıkları yaşama erişinceye dek çabalarlar. Kendi olanakları ve kendilerinden önceki egemenlerden kalan olanakları ölçüsünde yaşarlar gönenç içinde. Bu, Tanrı'nın yaratıkları arasında koyup yerleştirdiği bir yasasıdır. Tanrı daha iyisini bilir. 12. Bölüm. Rahat ve huzur, devlet egemenliğine ulaştıktan sonrasının doğallıklarındandır. Nedeni. Egemenler, devlet egemenliğini atılımlar sonucunda elde ederler. Bu yolda atılım girişimleri sonucunda egemenlik ve üstünlük sağlanınca çabalar amacına ulaşmış olur. Amaca ulaşılınca da artık çabalar, uğraşlar sona erer. Nasıl ki şair şöyle der. Sevgilimle aramızın açılması için feleğin gösterdiği çabaya şaşıyorum. Sevgilimle aramızda her şey bitince felek suskunlaştı, huzura kavuştu artık. Devlette egemen olma gerçekleşince egemenlerin daha önce giriştikleri sıkıntılı çabalar eksilir. Egemenler bu aşamadan sonra rahata, huzura yönelirler. Yapı, konut, giyim, kuşam gibi alanlarda egemen olmanın meyvelerini toplamaya yönelirler. Köşkler, saraylar yaparlar, sular akıtırlar, ağaçlar diktirip bahçeler oluştururlar. Dünyanın durumlarına, yaşam biçimlerine kulak verirler. Rahat yaşamayı, sıkıntılı yaşamaya yeğlerler. Güçleri yettiğince giyimlerin, yiyeceklerin, kullanılacak mutfak eşyasının ve rahat yatılacak yatakların en iyisini, en ince ve en gösterişlisini edinmeye çalışırlar. Bu yaşama biçimine alıştıktan sonra miras olarak da kendilerinden sonrakilere bırakırlar. Kendi çocuklarına, kuşaklarına. Bu yaşam biçimi kuşaktan kuşağa artarak sürer. Tanrı'nın izni ve buyruğuyla egemenlikleri soylarında sona erinceye dek. Tanrı hükmedenlerin en yararlısıdır. Tanrı daha iyisini bilir. 13. Bölüm. Devletin doğallığı gereği tek kişi ululuk ve egemenliği kurulduktan, egemenler ve koruyucu güçler, askerler için gösterişli, rahat bir yaşam sağlandıktan sonra devlet artık kocamışlık dönemine yönelmiştir. Bunun böyle olduğu çeşitli yönlerden açıklanabilir. Birincisi, daha önce de belirttiğimiz gibi devlet egemenlik ululuğunda tek olmayı gerektirir. Bu ululuk, topluluk üyelerinin tümünce paylaşıldığı ve hepsinin çabası tek amaca yöneltildiği zamanlar, topluluktakiler kendilerinden olmayanlara karşı üstün ve baskın gelmek için daha istekli olurlar. Kendi topluluklarına ve devletlerine yönelik çekinceleri, tehlikeleri önlemek için dayanışmada ve bir bütün olarak ortak onurlu bir güç oluşturmakta daha örnek tutum gösterirler. Ululuklarının yapısını kurmak için ölümü bile göze alırlar. Bu yapıyı baltalayabilecek çekinceleri göğüslerler. Ama ne zaman ki içlerinden bir egemenliği tekelini alır, topluluğun öteki üyelerinin katılmalarına meydan vermez, herkesin dizginini çeker, vali olanaklarla kendi dışındakiler üzerinde etkin olma yoluna gider, işte o zaman gazalar, ganimetlere koşmakta topluluktakiler artık pek istekli olmazlar, tembelleşirler, güçlerini yitirirler. Aşağılanmaya ve köleleşmeye boyun eğerler. Daha sonra gelen ikinci kuşaktakiler de öyle görüp yetişirler. Egemenin bekçiliğini, koruyuculuğunu ve destekçiliğini yapmalarının karşılığı aldıkları ücretlere, ödüllere bakarlar ve başka bir şey düşünmezler. Ücret ve ödül karşılığında da insan kendini ölüme atmaz pek. Bu durum devlette güçsüzlük doğurur. Devletin ciddiliğini ve gücünü sarsar ve devlet giderek güçsüzlük ve kocamışlık alanında yol alır. Çünkü koruyucu güçlerdeki yürekliliğin gitmesi nedeniyle devleti kuran ve koruyan topluluğun özelliği kalmamıştır artık. İkincisi, daha önce de söylediğimiz gibi, devlet doğal olarak iktidardakileri zengin ve gösterişli yaşam sürmeye sürükler. İktidarda yaşam olanakları çoğalır, yaşam koşulları değişir, egemenlerin dağıttıkları ücret ve ödüllere ilişkin giderleri artar. Zamanla gelirler, giderleri karşılamaz olur. Egemenlerin yoksul olanları tutunamaz, yıkılırlar. Zengin olanları ise daha savrukça ödüller, ücretler verirler. Bu durum daha sonraki kuşaklarda daha da artar. Sonra öyle bir durum gelir ki dağıtılan ücretler bunları alanlarında alıştıkları gösterişli yaşam biçimlerine yetmez artık. Bunların istekleri çoğalır ve bu çevreler aldıklarıyla geçinemez olurlar. Bunun yanında egemenler yardımcı güçlerden ve askerlerden sağladıkları olanakları gazalara, savaşlara ayırmalarını isterler. Ama bu konuda gönüllü bulamazlar. Gönüllü yardımcı bulamayınca bu çevreleri cezalandırma yolunu tutarlar. Çoklarının ellerindeki mallara, mülklere el korlar. Bu yolla onların üzerinde etkili olmaya çalışırlar ya da bu yolla kendi çocuklarının ve devlet giderlerinin olanaklarını sağlarlar. Ne var ki bu yol koruyucu güçleri zayıflatır. Bu çevreler devleti ayakta tutamayacak ölçüde güçsüzleşirler ve bu çevreler güçsüzleşirken dolayısıyla devletin başındaki egemen de güçsüzleşir. Sonra devlet kesiminde gösterişli yaşam yoğunlaşınca ve aldıkları ücretler ve ödüller koruyucu güçlerin giderlerini karşılamaz duruma gelince, devletin sahibi olan egemen onların ücretlerini ve ödüllerini artırma gereğini duyar. Açıklarını kapatsın, yaralarını sağaltsın diye. Ne var ki devletin gelir kaynakları belirlidir, ne artar ne eksilir. Devletin gelirlerini artırmanın bir yolu var, o da yeni vergiler koymaktır. Egemen ister istemez bu yola gidecektir. Bu yolla gelirlerde belirli ölçüde bir artma olacaktır. Ama toplanan vergiler, ücretler ve ödüller için dağıtıldığı zaman yine yetersiz kalacaktır. Çünkü yeni vergilerden gelenler devlet kesimindekilerin ve koruyucu güçlerin yeni lüks ve savrukluklarına gidecektir. Yeni yaşam koşullarına harcanacaktır. Egemen bu kez koruyucu güçlerin sayısını azaltmak zorunda kalacaktır. Ücret ve ödülleri artırma yoluna giderken önce bu yola başvuracaktır. Gösterişli yaşamın ücretleri artırmanın sonu gelmeyecektir. İkinci, üçüncü, dördüncü kez askerlerin sayısını azaltma gereği duyulacaktır. Böylece giderek asker sayısı son derece yetersiz bir duruma gelecektir. Bu nedenle devletin korunma ve savunma gücü zayıflayacaktır, devlet güçten düşecektir. Bu durumsa komşu düşmanları devletin sınırlarından içeriye doğru geçmeleri için yüreklendirecektir ya da yönetim altında bulunan kabile ve boyların devlete baş kaldırmalarına yarayacaktır. Ve böylece devletin yıkılmasına Tanrı izin verecektir artık, yaratıklarında koyduğu yasayı uygulayacaktır. Sonra gösterişli yaşam huyları karakterleri bozar. Kişilerde doğuracağı kötülük ve aşağılıklar kötü alışkanlıklar nedeniyle bozar huyları. Nitekim yerleşik yaşam uygarlığının ilişkin bölümde anlatacağız bunu. Söz konusu yaşam biçimi, devletin ayakta kalacağının ve egemenliğin süreceğinin belirtileri sayılabilecek huyları giderir. Devlettekiler bu huyların tersi olan huyları, kötü huyları edinmeye başlarlar. Bu da onların artık düşeceklerini ve yıkılacaklarını gösterir. Tanrı'nın yaratıklarında uyguladığı yasa nedeniyle. Bundan sonra artık devlette yıkılmaya ve çöküntüye doğru gidildiği görülmeye başlar. Kocamışlıktan ileri gelen süreyen hastalıklar baş gösterir, sonunda da işi biter. Üçüncüsü, yukarıda da belirttiğimiz gibi devlet, baştakileri ve devleti ayakta tutan güçleri, rahat yaşam sürmeye doğru iter. Rahatlığa kavuşanlar, rahat yaşam biçimlerine iyice alıştılar ve bu tür yaşamı huy edindiler mi, bu onlar için doğuştanlık kazanır. Doğal yapılarda, yaratılışlarında varmış gibi olur. Tüm öteki alışkanlıklar gibi. Daha önce de belirtmiştik bunu. Yeni kuşaklarsa genişlik içinde rahat ve mutlu yaşam ortamında yetişirler. Yabanıl dönemin huyları tümüyle silinir, çöl ve kırsal yaşamın gelenek ve görenekleri iyice unutulur. Oysa devlet ve egemenlik bunlarla sağlanmıştı. Yürekli ve yırtıcı atılımlarla çölde ve kırsal alanda at oynatabilmekten ileri gelen alışkanlık ve özelliklerle kurulabilmişti devlet. Bu çöl kökenli kimselerle yerleşik kesimdeki yönetilen halk arasında sadece kültür, taşınan işaret, giyim kuşam farkı var. Bunların koruyucu güçleri zayıflamış ve yüreklilikleri gitmiştir. Heybetleri kalmamıştır artık. Bunun etkisi de devlette kendini gösterir, devlete kocamışlık giysisini giydirir. Devletin olanaklarıyla rahat ve mutlu yaşam sürenler, gösterişli ve kentli yaşam biçimleriyle renklenerek yaşamaya devam ederler. Tüm durumlarında mutlu, rahat, huzurlu ve ince olmaya özen gösterirler. Bu yaşam biçimine dalarlar tüm varlıklarıyla. Ve giderek göçebeliğin sert yapısından derece derece uzaklaşıp sıyrılırlar ve zamanla da koruyuculuğun, savunma gücünün dayandığı yüreklilik özelliğinin ne olduğunu tümüyle unuturlar. Sonunda bir başka koruyucu gücün gölgesine sığınırlar. Eğer o sığınma olanağını da elde edebilirlerse. Bilgileri eldeki tarih kitaplarında yazılı devletler üzerinde düşünürsen bu anlatılanların doğru olduğunu görürsün. Hiçbir kuşkuya yer kalmadan. Kimi zaman devlete böyle rahat ve gösterişli yaşam yüzünden gelen kocamışlık, devletin sahibi olan egemenin kendi kabilesi dışından yeni yardımcı güçler edinmesiyle geriletilmek istenebilir. Devlete taze ve keskin güçler sağlama yoluna gidebilir. Egemen böyle güçler sağlayıp bunlardan ordu oluşturabilir ve bu ordu savaşlarda daha güçlü ve sıkıntılara karşı daha dayanıklı olabilir. Açlığa, kıtlığa daha çok dayanıklılık gösterebilir bu ordu. Ve böyle bir güç oluşturularak kocamışlık derdine biraz ilaç sağlanmış bulunabilir. Artık gelip çatmış olan kocamışlığa, ne var ki sonunda yine Tanrı buyruğuyla yasasını uygulayıp, devletin yıkılmasına ilişkin iznini verecektir. Doğudaki Türk devletinde dipnot söz konusu edilen Eyyubiler devletidir, olduğu gibi. Bu devletin askerlerinin çoğunluğunu Türk köleler oluşturuyordu. Devletin egemenleri derlenen bu kölelerden atlı ya da yaya askerler oluştururlardı. Bunlar savaşta daha yetenekli ve sıkıntılı yaşama daha dayanıklıydılar. Kendilerinden önceki askerler kölelerin çocuklarına yani derlenip asker yapılmış kölelerin çocukları oldukları halde egemenin gölgesinde mutlu bir yaşam ortamında yetişmiş askerleri oranla. Kuzey Afrika'daki Muvahitler Devleti'nde de benzer durum görülür. Çünkü Muvahitler Devleti'nin egemeni ordusunun büyük bir çoğunluğunu Zenate berberlerinden ve Araplardan oluşturmuş, bunların ordudaki sayılarını giderek daha da çoğaltmış ve bunları alırken gösterişli ve mutlu yaşama alışmış devlet adamlarını komutanları uzaklaştırmıştır. Böylece devlet gücünü yenileştirmiş, kocamışlıktan olabildiğince kurtararak devletin ömrünü uzatabilmiştir. Yeryüzünün üzerinde olanların tümünün mirasçısı Tanrı'dır. Açıklayıcı notlar. 1. Hikmet, gerçeğe uygun söz, felsefe, işin gerçeği ve doğrusu, adalet, bilim, yumuşak başlılık ve bunların hepsini içerecek nitelikte bilgelik anlamlarına gelir. Kur'an'da hikmet övülür, hikmet verilmiş kimseye çok iyilik edilmiş olduğu açıklanır. Bakınız Bakara Suresi 269. ayet. İslam ahlakçıları ve düşünürleri hikmeti dört temel erdem dedikleri erdemlerin birincisi olarak yazarlar. Bakınız Saadettin Teftazani, Telvih, İstanbul 1310, Mektebi Sanayi Matbaası, sayfa 510-511. Aşırı ve ters aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak bilgi diye sunulmuştur. Kişinin yararına ve zararına olan şeyi öğrenmesi diye de tanımlanır. İslam düşünür ve ahlakçıları bilmenin aşırı, ifrat biçimine cerbeze, gerekmeyen şeyleri öğrenme isteği, ters aşırı, tefrit biçimine de gabavet, öğrenme isteksizliği, ilgisizlik, bölünük, ahmaklık derler. Bakınız Teftazani aynı kitap, sayfa 511. Her konuda olduğu gibi öğrenmede de ölçülü olman edinmiştir. Temel erdem ölçülü olmak oluyor burada. Bu da eski Yunan düşünür Aristoteles'in görüşüdür. Hikmet bir işin nedeni, gizli nedeni anlamına da gelir. Eskiden fizik anlamında da kullanılmıştır. Söz gelimi, eski ders kitaplarında fizik ve kimya yerine hikmet ve kimya diye yazılırdı. Çok daha eskiden felsefeye ve felsefe ilintisi olan bilim dallarının tümüne birden hikmet denirdi. Çünkü bir zamanlar felsefeden kelam ve tasavvuf gibi dallar ayrılmadı ve Kur'an'da da hikmet övüldüğü için düşünce ve inancı ilişkin bilim dallarının tümü sokuluyordu hikmet sözcüğünün kapsamına. Ama giderek daha çok Yunan geleneğine bağlı filozofların, Kindilerin, Farabilerin, İbn Sina'ların uğraştıkları bilim dallarına hikmetlendi. Filozof hakim, bilge, filozoflar hukema, bilgeler diye adlandırıldı. Bu filozofların uğraştıkları alansa eski Yunan düşünürlerindekinde olduğu gibi çok çeşitli konuları kapsıyordu. Bunların arasında matematik, astronomi, mantık, fizik, metafizik, devlet politikası, kent politikası, ev ekonomisi, ev politikası, ahlak felsefesi, psikoloji vardı. Örneğin İbn Sina'nın Uyunul Hikme, Hikmet Pınarları adlı kitabında mantık bilimlerini, tabiat bilimlerini ve ilahiyat bilimlerini işler. İbn Haldun tarihinde hikmet kapsamına girdiğini söyler. 2. İbn İshak'ın asıl adı Muhammed'dir. Doğumu Hicri 85, miladi 704, ölümü Hicri 151, miladi 768'dir. Hem hadis hem de tarih alanında tanınır. Es-Siretun Nebeviye ya da Siretun Resulullah adlı kitabı ile ünlüdür. Bakınız El-Müncit, tarih bölümü, sayfa 8. Bu kitap İbni Hişam, ölümü 838 tarafından yeni bir düzenlem içinde aktarılmıştır. İbni Hişam'ın adıyla anılmaya başlayan kitaptan önemli bir bölümü Profesör Doktor İzzet Hasan ve Profesör Doktor Neşet Çağatay Hazreti Muhammed'in hayatı adıyla dilimize çevirmiştir. Buhari Cüzül Kıraat adlı kitabında İbni İshak'ın hadislerine yer vermiş ve tarihsel konularda da her zaman ondan söz etmiştir. Buhari birçok eleştirilerini tarihsel konularda onun aktardıkları hadislere dayandırmıştı. Gazalar destanlarla ilgili onun aracılığıyla büyük gelişme sağlamıştır. Bu konuda yazılan kitapların yazarlarının ona borçlu oldukları ve bu konularda ona kimsenin erişemediği anlatılır. İbn-i İshak, Halife Mansur'un buyruğuyla Mansur'un oğlu Mehdi için yaratılıştan peygamberin ölümüne değin gelen geniş bir tarih kitabı hazırladı. İbn-i Hişam onun bu tarih kitabını temel alarak Hazreti Muhammed'in sıretini, hayatını yazmıştır. İbn-i Hişam'ın yaptığı şey İbn-i İshak'ın kitabında düzeltmeler, kısaltmalar ve eklemelerde bulunmuş olmaktır. Anlaşıldığına göre İbn-i Hişam, İbn-i İshak'ın kitabında yer alan çok önemli bölümleri atlamıştır. Üstelik düzeltmeler ve eklemeler kitabın aslındaki özellikten çok şeyin gitmesine yol açmıştır. 3. Tabiri İslam dünyasının en büyük tarihçilerinden biridir. Hicri 224-838, miladi 309-923. Tabiri'nin yapıtının adı Tarih el-Ümem vel-Mülük'tür. Bu yapıt kısaca Tabiri Tarihi ya da Tarihi Caferi diye de tanınır. Tabiri, tarihçiler arasında genellikle İslam dünyasının Herodot'u kabul edilir. Bu yapıt, yaratılıştan Hicri 302, miladi 915 yılına kadar gelir. Bu kitap, İslam tarihinin başlıca kaynaklarından biridir. Kitabın başlıca özelliği, herhangi bir olay hakkında var olan tüm rivayetleri değiştirmeksizin toplamış ve aktarmış olmasıdır. Profesör Dr. Vladimir Bartold, Tabiri'nin bu kitabı için İslam'ın ilk yüzyılları hakkında en büyük kaynak eser diye söz etmiştir. Bakınız İslam Medeniyeti Tarihi, çeviren Profesör Doktor M. Fuat Köprülü, Ankara 1963, Diyanet Yayınları, sayfa 33. Tabiri'nin asıl adı Ebu Cafer Celiloğlu Muhammed'dir. Yalnızca tarihçi değil, aynı zamanda ünlü bir Kur'an yorumcusu, Kur'an bilimcisi ve hadisçidir. Komyeri Amil, Sovyet Türkistan'ında Cartucuy, öldüğü yerde Bağdat'tır. İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve Mısır'ı tüm dolaşmıştır. En son Bağdat'a yerleşmiş ve orada ölmüştür. Camiul Beyan, Fi Tevilil Kur'an adlı Kur'an yorumu, Tenzibul Asar adlı hadis kitabı, İhtilaful Fukaha ve Adabul Kudat adlarındaki fıkıh, İslam hukuku kitapları da ayrıca ünlüdür. Tabiri fıkıhta kendine göre bir mezhep, bir yol tutturup hiçbir ekole bağlanmamıştır. Bakınız El Müncit, tarih bölümü sayfa 434. 4. İbni Kelbi, tarihçi, sosyal bilimcidir. Asıl adı Bişr oğlu Es-Sahib oğlu Muhammed oğlu Hişam'dır. Kufe'de doğdu ve orada öldü. Hicri 204, miladi 819. Bağdat'ta çalıştı. Arapların soyları ve İslam öncesi gelenekleri üzerinde incelemelerde bulundu. İbn-i Nedim'in El-Fihrist adlı kitabında İbn-i Kelbi'nin 141 kadar yapıtı sayılır. Kitab-ül Ensab-ül Kebir ya da Cemheretul Ensab, Kitab-ül Asnam ve Nesebu Fuhulil Hayli Fil Cahiliyeti ver İslam adlı kitapları bunlar arasındandır. Bakınız El-Müncit, tarih bölümü sayfa 591. İbn-i Kelbi'nin Kitab-ül Asnam adlı kitabı, Putlar Kitabı adıyla Almancadan dilimize çevrilmiş ve İlahiyat Fakültesi yayınları Ankara 1969 arasında yayınlanmıştır. 5. Muhammed B. Ömer el-Vakidi önemli bir İslam tarihçisidir. Medine'de doğdu. Yaşama bir tüccar olarak atılmış ama kısa sürede iflas etmiştir. Bunun üzerine Bağdat'a gitti. Bağdat'ta o sırada Yahya el-Bermeki tarafından kayrılarak kendisine kadılık görevi verildi. Yapıtının adı Futuh el-Şam'dır. Bu kitap zamanımıza kadar gelmiştir. Futuh el-Şam'da Müslümanların Suriye, Irak, Mısır ve Afrika fetihleri anlatılır. Vakıdî'nin bu kitabından başka Kitab-ül Ridda adlı bir yapıtı daha var. Peygamber dönemi savaşları üzerinde duran Kitap el-Megazi adlı kitabı ise Marsden Jones tarafından 3 cilt olarak London 1966 yayınlanmıştır. El-Müncit'te Vakıdî'nin kitapları arasında şunlar da gösterilir. Fethu İfrikiye, Fethu Mısır vel İskenderiye, Fethul Acem. Ünlü hadisçi İbn-i Sa'd, Muhammed Zühri, ölümü 845, Vakıdî ile arkadaşlık etmiş, Vakıdî'nin yazıcılığını yapmış ve ondan hadisler almıştır. O denli ki Vakıdî'nin katibi diye bilinmiştir herkesçe.